Ayrım 13 Hastane Arthur Hayley Sayfa 148 Ağaçlar ve çalılarla çevrili bir açıklığa varmışlardı. Mike onu yeniden öptü. Vivian coşkuyla karşılık verdi ona. Burada olacak demek diye düşündü. Vivian bakire değildi. Okuldayken yitirmişti bunu. Daha sonraki yıl bir deney daha geçirmişti başından ama hiçbiri doyurucu olmamıştı. Ancak şimdi umudunun gerçekleştiğini biliyordu. Çabuk ol Mike, yalvarırım çabuk ol. İkisini de saran coşku bulaşıcıydı, birleşiyor ve gençleri alevlendiriyordu. Şuraya geçelim sevgilim dedi Mike onu elinden tutup açıklığın ilerisine götürerek. Birden yakıcı bir acı hissetti Vivian. Öylesine büyüktü ki bu acı nereden geldiğini kestiremedi önce. Sonra sol dizinin acıdığını fark etti. Elinde olmaksızın bir çığlık attı. Ne var Vivian, ne oldu? Genç kıza dönmüştü. Şaşkın ne yapacağını bilmez halde olduğunu fark etti genç kız. Herhalde numara yaptığımı sanıyor diye düşündü. Kızlar böyle durumlardan sıyrılmak için bu tür şeyler yaparlar. İlk anda çok büyük olan acı şimdi hafiflemişti ama dalgalar halinde kendini hissettiriyordu. Sanırım dizim Mike, buralarda oturacak bir yer var mı? Yeniden sendeledi. Vivian dedi Mike, numara yapmana gerek yok. Hastaneye dönmek istiyorsan açıkça söyle, gideriz. Yalvarırım Mike, inan bana diye cevap verdi onun kolunu tutarak. İnan bana, dizim müthiş acıyor, mutlaka oturmam gerek. Şuraya giderim. Ağaçlar arasında kendisine yol gösterirken Mike'ın hala şüphe içinde olduğunu hissetti. Yakında bir park sırası vardı, oraya kadar gittiler. Vivian biraz dinlendikten sonra genç adamın elini aradı. ''Çok üzgünüm Mike, bunu isteyerek yapmadım.'' ''Emin misin?'' Sesinden kuşkusu fark ediliyordu. Vivian onun elini tuttu. ''Şuradayken az önce Mike, senin kadar ben de istiyordum. Sonra bu acı yeniden ortaya çıkıyordu. ''Özür dilerim Vivian, sanmıştım ki... ''Ne sandığını biliyorum ama gerçekten sandığın gibi değildi, yemin ediyorum.'' ''Peki neyin var öyleyse?'' Doktor kimliğine bürünmüştü birden. Az önce unutmuştu mesleğini. Dizim birden çok fena, müthiş bir acı. Göster bakalım. Genç kızın önünde diz çöküyordu. Hangisi? Vivian eteğini kaldırdı ve sol dizini gösterdi. Bilgili, hafif elleriyle yavaş yavaş yokladı. Az önce sevişmek üzere bulunduğu genç kızla karşı karşıya olduğu düşüncesini itiyordu şimdi. Davranışı meslekiydi. Yetiştirildiği şekilde kafası ihtimalleri sıralıyordu. Vivian'ın bacağını saran naylon çorapların bir takım şeyleri hissetmesine engel olduğu sonucuna vardı. Çorabını indirir misin? Dikkatli incelemesini sürdürdü. Vivian ona bakıp düşünüyordu. Ne kadar iyi, usta bir doktor olacak. İnsanlar gelip ondan yardım isteyecekler. O da herkes için elinden geleni yapacak. Hayat boyu bir arada yaşasalar nasıl olacağını düşündü. Hemşire olarak onun için çok şey yapabilirdi. İşini anlayabilir, yardım edebilirdi. Sonra kendini topladı. Gülünçsün, birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Acı bir an yeniden geri döndü. Vivian ürperdi. Mike sordu ona. Daha önce de oldu mu bu? Birden durumun saçmalığını fark etti. Kendini tutamayıp güldü. Neyin var Vivian? Şaşkın gibiydi Saddons. Düşündüm de bir iki dakika önce, şimdi ise muayenehanesinde hastalarına bakan bir doktor gibisin. Dinle yavrum, Mike ciddiydi. Daha önce de oldu mu bu? Bir kere sadece, bugünkü kadar da acımamıştı. Ne kadar oluyor? Bir ay diye cevap verdi genç kız düşündükten sonra. Doktora gidip gösterdin mi? Artık tam mesleğinin adamı olmuştu. Hayır, gitmeli miydim? Fazla bir şey belirtmeden belki dedi Mike, yarın anlarız. Bu iş için en iyisi Lucy Granger'a. Mike genç kızın kalkmasına yardım etti. Herhalde değil dedi genç adam onu yatıştırmaya çalışarak. Ama hiç gereği yok ya, ufak bir yumru var dizinde. Lucy Granger bunun ne olduğunu söyler bize. Yarın sabah onunla görüşürüm. Şimdi seni geri götürmek söz konusu. Kısa süre önce içinde bulundukları durum kaybolmuştu. Bir daha dönemezlerdi o duruma. Hiç olmazsa bu gece ikisi de biliyorlardı. Mike genç kızın kalkmasına yardım etti. Kollarıyla sararken Vivian'a yardım etmek ve onu korumak isteğini duydu birden. yürüyebilecek misin diye sordu. Evet dedi genç kız, evet acı kayboldu. Çıkış kapısına kadar yürüyelim, orada bir taksi bulabiliriz. Vivian somurtuk ve üzgün durduğundan keyifle ekledi. Bu seferki hastamız düşüncesizdi. Doktorun taksi yolculuğunu aklına bile getirmedi. 9. Bölüm. Bana ayrıntıları verin. Mikroskopun üzerine eğilen Dr. Joseph Pearson homurdanarak söyledi bunları Roger McNeil'a. Genç adam notlarına göz gezdirdi. Vaka apandisit teşhisiyle hastaneye yatırılmış 40 yaşındaki bir adamla ilgiliydi. McNeil Pearson'ın karşısına oturmuştu. Pearson incelemekte olduğu terkibi mikroskopun altından çekti, yerine bir başkasını koyarak sordu. Mikroskopla bakıldığında dokunun görünüşü neyi andırıyordu? Alınan apandisit ameliyat salonundan getirildiğinde incelemeyi yapan McNeil cevap verdi. Görünüşü bana normal geldi. Pearson camı itti sonra. Durun bir dakika dedi, bir şey var. Kısa süren sessizliğin ardından ikinci camı da çekip bir üçüncüyü taktı sonra. İşte apandisit patlamak üzereymiş. Tam şurada başlıyor. Hangi doktor? Doktor Bartlett. Pearson başını sallayarak onayladı. Çabuk ve iyi görmüş işini, gelin bakın. Mikroskop başındaki yerini McNeil'a bıraktı. Hastanenin eğitim programı gereğince genç adamla birlikte çalışan Pearson laboratuvarda geciken raporları yetiştirmeye bakıyordu. Yine de ortak çabalarına rağmen ikisi de işlerinde önemli bir gecikme olduğunun farkındaydılar. İnceledikleri camlar haftalar önce alınan bir apandisitle ilgiliydi. Hasta taburcu edilip evine döneli çok oluyordu. Verecekleri raporda doktorun teşhisini doğrulayacak ya da çürütecekti. Bu vakada Gil Bartlett'ın görüşü doğrulanıyordu. İlk belirtilerinde hasta fazla acı çekmeden teşhisi koyması da büyük ustalık belirtisiydi. Sonrakine geçelim. Pearson mikroskop başına döndü. McNeil de masanın öbür yanına geçti. Genç adam önüne ince camlarla dolu bir kutu çekti. Pearson kutuyu açarken McNeil yeni eline aldığı notlara göz attı. Birlikte çalışırlarken Bannister içeri girdi. Onlara bir göz attı. Arkalarından geçip bir klasöre bir takım şeyler yerleştirmeye koyuldu. ''Bu ele alacağımız yeni'' dedi McNeil. ''Kesin durumu öğrenmek için bizim söyleyeceklerimizi bekliyorlar.'' ''Önce şunları bana verseniz daha iyi edersiniz'' dedi Pearson tatsız bir sesle. ''Yoksa yukarıdakiler yine böğürecekler.'' McNeil haftalar önce çalışma şeklinde bu yönde bir değişiklik yapmalarını teklif ettiğini ama Pearson'ın kendisini sırayla inceleme yapılmasında direttiğini söyleyecek oldu. Sonra kendini tuttu. ''Neye yarar?'' diye düşündü. Pearson'a 56 yaşında bir kadın dedi. Alınan parça derideki bir yaradan. İlk bakışta et belini andıran bir şeyden geliyor. İlk düşünülen soru şu. Habis bir melanom yani deri tümörü mü? Söz konusu mu? Pearson birinci camı mikroskopun altına soktu ayarladı. Olabilir dedi. İkinci camı sonra iki tanesini daha aldı. Ardından düşünceli düşünceli yaslandı arkasına. Ama basit bir mavi navus olması da mümkün. Dipnot ben. Bir de siz bakın ve düşündüğünüzü söyleyin. McNeil mikroskop başında onun yerini aldı. Bu vakanın önemli olduğunu biliyordu. Habis melanom korkunç denecek ölçüde tehlikeli bir tümördü. Hücreler çabuk ve öldürücü bir şekilde vücuda yayılabilirdi. Alınan parçadan bu sonuç çıkarılırsa hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyor demekti. Buna karşılık mavi naevus zararsızdı. Kadının hayatının sonuna kadar en ufak bir zarar vermeden yerinde durabilirdi. Kendi incelemelerine göre McNeil habis melanomun pek yaygın olmadığını biliyordu. Ama akla gelen mavi naevus da ender rastlanan bir et beniydi. Matematik olarak bakıldığında habis olma ihtimali daha kuvvetli. Ama burada söz konusu edilen matematik değil, sırf patolojik anatomi. McNeil öğretildiği gibi her iki tümör tipinin özelliklerini kafasından geçirdi. Her ikisi de kısmen lifimsi bir dokudan meydana gelmişti, kısmen de renk veren hücrelerle doluydu. McNeil bir şey daha öğrenmişti okulda, her zaman namuslu olmayı. Bütün terkiplere baktıktan sonra bilmiyorum dedi Pearson'a ve ardından ekledi. Daha önceki vakalarda ne bulunmuştu? Eskilerden birkaçına göz atamaz mıyız karşılaştırmak için? Bir tekini bulabilmemiz için bir yıl geçmesi gerekir. Mavi Naevus'a en son ne zaman rastladığımı hatırlamıyorum bile. Pierce'ın kaşlarını çatıyordu. Elimizde başvurabileceğimiz örnekler olmalı. Şüpheli bir duruma rastladığımızda göz atıp karşılaştırabilelim. Bunu 5 yıldır söylüyorsunuz. Bannister'ın sert sesi arkadan gelmişti. Pierce'ın iskemlesini döndürdü. Bu adada alt karıştırıyorsunuz. Bir takım şeyleri dosyalıyorum diye cevap verdi teknisyenlerin şefi. Elimizde adam olsa bir hademenin yapacağı işi yapıyorum. Öyle biri bu işi daha iyi yapar herhalde diye düşündü McNeil. Servisin çok daha fazla büro elemanına ihtiyacı olduğunu ve sürdürülen tasnif yöntemlerini umut kıracak ölçüde ilkel sayılabileceğini biliyordu. Başvurulması gereken örnek ihtiyacı çalışmalarındaki koca bir gediği ortaya koymuştu. İyi hastanelerin patolojik anatomi bölümünde böyle bir eksikliğe az rastlanırdı. Bunun adı hastaneye göre değişirdi ama ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, hedef bugünkünü andıran bir durumun çözümlenmesiydi. Pearson yeniden camları incelemeye koyulmuştu. Bazı ihtimalleri kafasından atıp diğerlerini öne alırken kendi kendine mırıldanıyordu. McNeil işitiyordu söylediklerini. Biraz fazla küçük, kanama yok, doku kan nekroz belirtisine rastlanmıyor. Dipnot beslenme sonucu dokunun hayatiyetini kaybetmesi. Negatif ama evet aynı görüşteyim. Pearson doğruldu, mikroskobu itti, son camı da yerleştirdi ve kutuyu kapadı. Yardımcısına yazmasını işaret ederek konuştu. Teşhis mavi naevus. Patolojik anatomi sayesinde hasta kurtulmuştu. Pearson, McNeil'ın faydalanabilmesi için düzenli olarak kararının nedenlerini sıraladı. Kutuyu ona geçirirken de ''İncelesenize iyi edersiniz'' dedi. ''Sık sık göremeyeceğiniz bir örnek bu.'' McNeil, ihtiyarın vardığı sonucun doğruluğundan şüphe etmiyordu. Laboratuvar öyle bir yerdi ki yılların tecrübeleri sonuçsuz kalmazdı burada. Patolojik anatomi konusunda Pearson'ın yargılarına değer vermeyi de öğrenmişti artık. Ama diyordu kendi kendine yaşlı adama bakarak, sen ayrıldığında ciddi olarak bir örneklemeye gitme gereğini duyacaklar, hem de nasıl. Oldukça basit bir vakayı daha incelediler. Sonra Pearson bir sonraki serinin ilk camını mikroskopun altına yerleştirdi. Mikroskoptan göz attı, doğrulup McNeil'e öfkeyle ''Gidin bana Bannister'ı bulun'' diye bağırdı. ''Buradayım'' dedi arkalarında dikilen Bannister. ''Şuna bakın şuna.'' En sert, en otoriter sesiyle konuşuyordu. ''Bunların nasıl hazırlanmasını istediğimi kaç kere anlatmam gerek? Histolojide görevli teknisyenlerin derdi nedir? Sağır mı bu herifler, yoksa ahmak mı?'' McNeil bu türden patlamaları daha önce de birkaç kere görmüştü. Yerine oturdu ve Bannister'a baktı. ''Ne olmuş?'' diye sordu Bannister. ''Ne olduğunu söyleyeyim size.'' Camı çıkardı mikroskoptan, masanın üzerine koydu. ''Böyle bir mal elimde oldukça işe yarar bir teşhis koyabilir miyim?'' Baş teknisyen camı aldı ve ışığa tuttu. ''Çok kalın değil mi?'' ''Tabii çok kalın.'' Pearson aynı serinin ikinci camını da aldı. ''Bir de şuna bakın. Elimde ekmek olsa üzerindeki et parçasını kazıyıp kendime sandviç yapabilirim.'' Bannister gülümser gibi oldu. ''Mikotomu bir gözden geçireyim.'' Diptop mikotom doku parçalarını mikroskopik incelenmesinin yapılması için bunları ince ince kesen araç. ''Daha önce de bize oyun oynadı. Şunu almamı ister misiniz?'' diye sordu kutuyu göstererek. ''Hayır, elimdekinle yetinmek zorundayım.'' Patlayan öfkesi geçmiş gibiydi. Boğuk bir sesle umurdanıyordu sadece. ''Histolojiyi gözden kaçırmayıp işinizi daha iyi görmeye bakın.'' Bannister'ın da keyfi kaçmıştı. Kapıya doğru giderken söylendi. ''Başımda bu kadar iş olmasa dediğinizi yapabilirim belki ama...'' Pearson ardından bağırdı. ''Yeter! Aynı teraneyi çok dinledik!'' Bannister kapıyı açmak üzereyken hafifçe vuruldu ve Charles Dornberger göründü. ''Girebilir miyim Joe?'' ''Tabii'' dedi Pearson yüzünü buruşturarak. ''Burada öğrenecek şeyler bile bulabilirsiniz.'' Kadın doğum uzmanı McNeil'i dostça selamladı. Sonra Pearson'a sakin sakin ''Bu sabah sizi görmeye gelmem gerekiyordu'' dedi. ''Unuttunuz mu?'' Evet, unuttum gerçekten. Pearson camların konduğu kutuyu itti ve yardımcısına sordu. Bu seriden daha kaç tane var? McNeil kalanları saydı, 8. Peki, daha sonra bitiririz işimizi. McNeil inceledikleri vakalarla ilgili kağıtları toplamaya koyuldu. Dornberger cebinden piposunu çıkardı ve sakin sakin doldurdu. Kasvetli salonda çevresine bakındı ve ürperdi. Burası ne kadar rutubetli Joe. Her gelişimde üşütür gibi oluyorum. Pearson kalın sesiyle güldü. Her sabah ortalığa girip mikrobu püskürtüyoruz. Ziyaretçileri kaçırıyor bu. McNeil'in dışarı çıkışını izledi, sonra derdiniz nedir diye sordu. Domberg'e bir takım sözlerle vakit geçirmedi. Temsilci olarak gönderildim dedi. Dikkatli davranmam gerekiyor. Piposunu ağzına götürdü, tütün kesesini de cebine indirdi. Pearson ona yöneltti bakışlarını. Ne oldu, yine bir takım dertler mi var? Bakışları karşılaştı. Dornberger hafif bir sesle bir bakıma öyle cevabını verdi. Bir an durduktan sonra da ekledi. Bence bir yardımcı almanız gerekecek. Dornberger bir patlama beklemişti ama Pearson çok sakindi. Düşünceli bir sesle söylendi. İstesem de istemesem de, öyle mi? Evet Joe. Dornberger kesinlikle cevap vermişti. Lafı gevelemekte bir fayda yoktu. Geçen günkü toplantıdan sonra bu anı çok düşünmüştü. Sanırım bu işin ardında O'Donnell var dedi Pearson, acı acı ama yine öfkesiz. Biraz öyle ama yalnız o değil. Pearson'ın yeni sorusu beklenmedikti. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir dostun başka bir dosta sorduğu soruydu bu. Dornberger piposunu Pearson'ın masasındaki bir küllüğün içine bıraktı. Durumu bu şekilde karşılamasına sevindim diyordu kendi kendine. Haklı olduğumu gösterir. Söylediğimi kabul etmesine, yeni duruma alışmasına yardımcı olabilirim. Yüksek sesle devam etti. Bir seçme olanağınızın bulunduğunu sanmıyorum Joe. Raporlarınız devamlı gecikiyor, öyle değil mi? Diğer bazı aksamalar da var. Kısa bir süre çok ileri gittiği izlenimine kapıldı. Hassas bir bölgeydi geçtiği yer. Yaşlı adamın dikildiğini, toparlandığını gördü ve fırtınaya hazırlandı. Ama bu kez de bir şey olmadı. Öncekinden daha yüksek ama yine sakin bir sesle Pearson, ''Doğru'' dedi, ''bazı şeylerdeki gecikmenin önlenmesi gerek. İtiraf ediyorum. Ama vaktim oldukça benim yapamayacağım iş yok.'' Kabul etti diye düşündü Dornberger. Konudan uzaklaşıyor ama kabul etti. Kayıtsız bir tavırla, ''Yeni bir patolojik anatomi uzmanı gelirse vaktiniz olacak demektir.'' Hep aynı kayıtsız tavırla iç cebinden hastane yöneticisinin kendisine verdiği kağıdı çıkardı. ''O da ne?'' diye sordu Pearson. ''Kesin bir şey değil Joe. Thomas Eldin'in dosyasındaki bir ad. Burada çalışmak isteyen genç bir doktorun adı.'' Pearson kağıdı aldı. ''Vakit kaybetmedikleri söylenebilir.'' dedi. Dornberger hafif bir sesle devam etti. ''Yöneticimiz çalışkan adamdır.'' Pearson kağıdı inceliyordu, yüksek sesle okudu. ''Doktor David Coleman.'' Bir an sustu, sonra acı acı, neredeyse pişmanlık ve gıptayla devam etti. ''Yaş 31.'' Saat 12:20 geçiyordu ve kafeterya canlılığının doruğundaydı. Doktorların çoğu, hemşireler, hastane görevlilerinin tümü hep bu saatte yemeğe otururlardı ve yeni gelenlerin tepsilerini alıp tezgahların ve yemeklerin bulunduğu ısıtılmış dolapların önüne doğru yürüyecekleri yerde bir kuyruk oluşmaya başlamıştı bile. Mrs. Strogan her zaman olduğu gibi işlerin düzgün gitmesine ve eksilen yemeklerin hemen yerine konmasına, kuyruğun çabuk ilerlemesine çalışıyordu. Bugün yemekte İrlanda usulü koyun yahnisi, kuzu pirzolası ve ızgara tütün balığı arasında bir seçme yapmak mümkündü. Mrs. Strogan kuzu pirzolalarının pek ağır gittiğini görerek ilgisizliğin nedenlerini anlamak için tadına bakmaya karar verdi. Belki et olması gereken lezzette değildi. Bu tür bilgiler ilk yemeğe oturanlar tarafından yeni gelenlere hemen aktarılırdı. Bir tabak dizisinin en üstündekinin iyi yıkanmamış olduğunu da fark etti. Hemen kaldırdı ve yanılmadığını, tabağın önceki yemekten izler taşıdığını gördü. Yine bu bulaşık makineleri diye düşündü. Etkisizleri devamlı yenilenen bir sorun oluyordu. Yöneticiyle en kısa zamanda yine aynı konuya dönme kararını verdi. Doktorlara ayrılan masadan gürültüler ve kahkahalar geliyordu. Bunların merkezi de röntgenci doktor Ralph Bell'in ortasında durduğu gruptu. Elinde tepsisiyle tezgahtan gelen Gil Bartlett tepsiyi masaya bıraktı ve elini uzatarak ilerledi. ''Yeni duydum, ding dong'' dedi. ''Tebrikler.'' ''Neyi duydun?'' Soruyu soran elinde tepsisiyle arkasındaki iç hastalıkları uzmanı Lewis Toynbee'di. Neşe içindeki Bell Bartlett'a bir pro sunarken Toynbee patladı. ''Tanrım, olamaz, bir daha mı?'' ''Evet, bir daha, neden olmasın?'' Röntgencinin elinde bir pro daha vardı. ''Bize katılın Toynbee, birlikte kutlayalım.'' Bartlett ona seslendi. ''Bu Bell olacak çan, öğlende 8'i çalıyor.'' ''8 mi?'' diye bağırdı Toynbee. ''Ne zaman?'' Bell sakin sakin cevap verdi. ''Bu sabah futbol takımına biri daha katıldı.'' ''Onu kınama Lewis, elinden geleni yapıyor. Eninde sonunda 8 yıllık evli.'' dedi Rufus. Lewis Toynbee elini uzattı. ''Çok sıkma Ding Dong, korkarım bu aşırı verimliliğin bana da bulaşır.'' ''Kıskançlığa şerbetliyim.'' dedi Bell keyifle. ''Karınız nasıl?'' diye sordu Lucy Granger. ''Çok iyi, teşekkür ederim.'' ''Büyük bir seks meraklısı olmak insanda nasıl bir etki yapıyor?'' Harvey Chandler masanın öbür ucundan ciddi ciddi soruyordu bu soruyu. ''Büyük bir seks meraklısı değilim, yılda bir kere buluşuyoruz.'' ''Ben sadece hedefini şaşmayan usta bir nişancıyım.'' dedi Bell. Bu cevabın yol açtığı kahkahalara Lucy Granger da katıldı. ''Ralph, öğleden sonra size bir hasta yollayacağım.'' dedi sonra. ''Hemşire adaylarımızdan biri, Vivian Loberton.'' Kahkahalar kesilmişti, Bell sordu. ''Nedir istediğiniz?'' ''Sol dizinin filmini almanızı rica ediyorum. Görünüşü hoşuma gitmeyen bir çıkıntı var kızın dizinde.'' 13. ayrımın sonu. Sayfa 162.